günler sayın seyirciler. Bir hayata dair programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı, Türkiye'nin tanınmış iş hanımlarından Sayın Zuhal Mansfield bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Programımızın ismi Hayata Dair, az önce söylediğim gibi. Böyle başarılı insanların, ünlü kişilerin hayatlarından kesitler getiriyoruz. Onları seyircilerimizle paylaşıyoruz. Anılarınız, dediğim gibi yaşamınız, yaşamınıza dair birikimleriniz, tecrübeleriniz, bunları seyircilerimize aktarabilirsek bizim için güzel bir paylaşım olmuş olacak.
Teşekkür ederim.
İnşallah. Ben tabii ki sizin biyografinize baktım. Biyografinizle ilgili birkaç şu an yaptığınız bayağı bir iş var. Saymakla bitmeyecek gibi ama seyircilerimize birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Arkasından da çok değişik bir yaşam öykünüz var anladığım kadarıyla. Çok sıradan olmayan bir yaşam öyküsü. Bunu seyircilerimizle sizin ağzınızdan paylaşmak istiyorum. Yani ben okuyabilirim ama ben sizin anlatmanızı rica edeceğim.
Peki.
Öncelikle izninizle şu anki yaptığınız işlerden biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mermer ve maden ocağı işleten Sayın Zuhal Mansfield, 17 yıldır ürettiği maden ürünlerini 8 ülkeye ihraç ediyor. Halen DEİK Afrika Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcısı, Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı, Türk-Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Made in Turkey dergisinde yayın kurulunda, Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER'in kurucularından, TOP Kadın Girişimciler Kurulu Bilecik İş Başkanı, TRT Üretimden Kalkınmaya Programı'nın Başarının Formülü sosyal projesinin sunucusu, 2000 yılında yurt dışında yaşayan başarılı girişimci ödülünü ve 2002 yılında en iyi madenci ödülünü, 2008 yılında en iyi kadın girişimci, 2009 yılında da en iyi kadın ihracatçısı ödüllerini almış Zuhal Hanım. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Zuhal Hanım, İskenderun'da doğmuşsunuz ama sonra bakıyorum dünyanın birçok yerinde de bulunmuşsunuz. Nasıl oldu bu? Ne vesileyle gittiniz?
Evet.
Nasıl başladı bu öykü?
Tabii yarım yüzyıldan fazladır ben bu gezegende yaşıyorum. Benim zamanımda, benim gençliğimde öyle part-time iş bulmak, kadının iş bulması öyle çok kolay şeyler değildi. Günümüzde de aslında zor. Ama o zamanlar daha zordu diye düşünüyorum. Bir vesileyle çıktım yurt dışına. İyi bir şey de olmuş demek ki. Demek ki yazı öyleymiş, kaderimde onlar
tabii,
varmış.
Tabii, doğru.
İlk gittiğim yer İsveç'ti. İsveç'ten sonra Afrika'ya geçtim. Afrika'da madenciliği öğrendim.
Afrika'da ilginç yani değil mi?
Evet, Botswana'da yaşadım, Gabaron'da
ne
yaşadım.
Ne kadar yaşadınız orada?
2,5 yıl.
İsveç'te ne kadar yaşadınız?
1 yıl kadar İsveç'te yaşadım.
Yani farklı bir tecrübe olmuş. Avrupa arkasından Afrika.
Evet, çok soğuktan sıcağa gittim.
Gerçekten
bir de öyle
ilginç.
Bakmak lazım.
Hem kültür farklılığı çok ciddi boyutlarda.
Doğru.
Hem de dediğiniz gibi iklim farklılıkları da var.
Doğru, ama bir ortak özelliği var bu gittiğim ülkelerin. Ben bunu tabii daha sonra fark ettim. Arkasından Avustralya'ya geçtim. Avustralya'da 8 yıl kadar yaşadım. 8,5 yıl kadar Avustralya'da yaşadım. Sonra 11 yıl Çin'de yaşadım.
11 yıl Çin.
Bu arada tabii bir New York denemem oldu. Bir Tokyo denemem oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı onlar. Fakat yaşadığım her yerde iş bulduğum, çalıştığım, işimi kurduğum öyle diyelim. Her yerin bir ortak özelliği var. Kadın ve erkek eşit. İsveç'te zaten böyle bir şey söz konusu değil. Yani kadın ya da erkeğin farklı bir cinsiyet olarak düşünülüyor ama insan olarak algısı aynı. Afrika deseniz Afrika kadın zaten. Hiçbir şey yok. Kadınla erkek arasında bir fark yok Afrika'da. Halkeza öyle. Avustralya öyle. Çin öyle.
Afrika için de aynısını söylüyorsunuz.
Tabii tabii.
Afrika için. Çekici, evet.
Hatta bu Soko Haram var şu sıralar şey yapan. Afrika'nın en güçlü olduğu noktadan vuruyor Soko Haram onu. Nasıl ki terör bizi en güçlü olduğumuz milliyetçilik noktamızdan vuruyorsa,
evet.
Afrika'nın da en güçlü olduğu nokta kadın. O da gidiyor, kadınları kaçırıyor. 300
doğru.
tane, 400 tane kadın kaçırmış vaziyette. Ben kadın olduğumu ve hakikaten sıkıntılı bir cinsiyete sahip olduğumu, öyle öğretilmiş çünkü bize, Türkiye'ye döndükten sonra fark ettim. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. İş veren kadın olmak imkansızı başarmak gibi bir şey.
Evet. İzninizle araya gireceğim. Doğru.
Tabii.
Ciddi bir başarı öykünüz var. Türkiye kısmını mutlaka dinlemek istiyoruz zaten ama öncelikle bu bulunduğunuz yerlerdeki tecrübelerinizi biraz anlatır mısınız? Hep mesela şimdi madenci olarak sizi biz az önce tanıttık.
Evet.
Hep madencilik üzerine mi çalıştınız? Başka şeyler de var gibi gördüm biyografinizde.
Şimdi tabii kendi işimi kuruncaya kadar birçok denemelerim var.
Yani başka sektörlerde de
tabii,
değil mi tecrübeleriniz
tabii, denemelerim
oldu?
Var. Zaten benim başarım başardığım işle ölçülürse yanlış bir ölçü
tabii,
olur.
Tabii, tabii.
Benim başarım başaramadığım işlerle ölçülmesi lazım ki ben nerede yakalamışım
çok
başarıyı
doğru,
diye.
Tabii.
Çünkü gençler şöyle bir şeye kapılıyorlar. Bir iş yapacaklar ve başaracaklar. Bu işi yaptıklarında başaramadıkları zaman bütün umutlarını yitiriyorlar. Evet. Hayır, yılmak yok.
Tabii ki.
Başarısızlık sizi bileylemeli. Nerede yanlış yaptığınızı öğrenmelisiniz ve onu bir daha yapmamak üzere öğrenmelisiniz. Benim bir tekstil denemem oldu mesela. Tekstilde de başarılıydım ama bir başkasına çalışıyordum. İşte radyo yayıncılık kısmında şey oldu ama bunun bir meslek değil, bir hobi olmasının çok daha sağlıklı olacağını gördüm. Çünkü medya sektörü öyle çok karın doyuran bir sektör değil. Yani aramızdan Oprah Winfrey'ler ya da işte Fatih Altaylılar ya da işte Ertuğrul Özkökler böyle çok nadiren çıkanlar. Yolda çok telef veriyor çünkü şey basın. Evet. Ama şey öyle değil, iş dünyası öyle değil. İş dünyasında başarma daha çok para var. Başarma şansınız yüksek, daha çok para kazanıyorsunuz. Ben parayı seven takımdanım. Parayı sevmiyorum diyen takımın da yalan söylediğini düşünüyorum. Çünkü iş dünyasının, daha doğrusu ticaretin bir tane amacı var. Para kazanmak. Eğer evet. para kazanmıyorsanız o işi yapmayın zaten. Gidin camiye çalışın, kiliseye çalışın. Ama hiç boş yere ticaretle uğraşıyorum demeyin. Parayı seviyorum ve ne kadar çok para kazanırsam o kadar daha çok çalışmak geliyor içimden. Evet.
Evet. Şimdi bir iş hayatı yurt dışında başladı ve sonra Türkiye'ye döndünüz. Kaç yıl evet. sonra Türkiye'ye döndünüz?
Zannediyorum bir 25 yıl sonra döndüm Türkiye'ye.
Aralarda gelip gidiyordunuz mutlaka, öyle mi?
Tabii kopukluğum olmadı aslında evet. ama yani bazen bir 10 yıl falan gelmediğim de oldu.
Bayağı olmuş.
Bir hayli oldu.
Nasıl buldunuz 25 yıl sonra Türkiye'ye döndünüz ve yaşamak
açısından? Ben yurt dışında yaşayan insanlarla tanıştım işte geldikten sonra. Onların Türkçeleriyle çok şaşırdım. Nasıl becermişler bilmiyorum ama 3 yıl 4 yıl bir üniversite okuyanlar ya da bir 5-6 yıl yurt dışında yaşayanlar
hemen
Türkçeyi unuturlar böyle işte falan. Ki, evet, böyle. Evet. Ben bunu beceremedim.
Çok ana iyi dilimi, olmuş, çok ana çok iyi olmuş. Unutmadım. Tebrik ediyorum sizi.
Sağ olun. Ve unutmamak da lazım.
Tabii ki,
çünkü
gayet tabii.
Çok önemli bir şey. Bakın Türkiye'de hala bu benim çok üzerinde durduğum bir konu. Kah Güneydoğu, kah Karadenizli, kah İç Anadolu. Çünkü hepimizin aksanı var.
Tabii.
Ve aksanlarımızla konuşmayı marifet belliyoruz. Bu da yanlış. Ama öte taraftan çocuğumuzu İngiltere'ye gönderiyoruz, Amerika'ya gönderiyoruz, yaz okullarına git diyoruz, çok iyi İngilizce öğren gel. Şimdi çok iyi İngilizce öğren gel diye gönderdiğimiz çocuğumuzun aksanlı konuşmasını da tolere ediyoruz.
Çok doğru söylediniz, evet.
Oysa Türkçemiz çok güzel bir dil.
Kesinlikle.
Bunu çok iyi kullanmak lazım.
Ben niye
çok,
aynı gayret orada gösterilmiyor?
Aynı gayreti mi? Göstermek evet, lazım. Evet. Yani aksanlı konuşarak kime ve neye tepki verdiğinizi bilmiyorum. Ben herkese de aynı şeyi söylüyorum. Hı-hı. Benim memleketimde geldiğim yer, ben Niğdeliyim.
Evet.
Benim de aksanım var.
Evet.
Ama o aksanı yok etmek için gayret sarf ediyorum.
Tabii.
Çünkü çok güzel bir dil Türkçe.
Kesinlikle.
Onu da çok güzel kullanmak, konuşmak lazım. Aksi halde ya aksanlı olmanız size bir puan kazandırmıyor.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
Evet, yani Fransızca konuşmasını, çok iyi Fransızca konuşanların övünüyoruz. Çok iyi İngilizce konuşur benim çocuğum diye övünüyoruz. Evet. Ya da kendimiz işte aksanı mümkün olduğu kadar atlattım diye düşünüyoruz. Ama bir taraftan kendi dilimizi aksanlı konuşuyoruz. Bence bu
çok önemli
çirkin
bir noktaya
şey hatta.
Temas
hatta
çok doğru.
Şey
yani. Yani bu konuda bir dediğiniz gibi bir arayış ya da bir şey de yok değil mi?
Kişilik kaybı diye düşünüyorum
evet,
ben.
Evet yani onu
kişilik
kabullenmiş kaybı. Olmak. Şimdi evet. bunu asla biz aşağılamak anlamında konuşmuyoruz sizinle.
Katiyen.
Kesinlikle
katiyen.
Bu değil. Ama insan da dediğiniz gibi böyle bir gayret içerisinde olsa.
Olması lazım.
Diğerini başaran bunu hayli hayli başarır. Kendi
özgürlüğü
doğru söylüyorsunuz.
Aynen öyle. Haksızlık yapıyoruz dilimize
evet,
diye düşünüyorum.
Evet bunda haksınız. Evet.
evet.
Peki efendim Türkiye'ye geldiniz.
Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye evet. geldikten sonra bir yerde böyle çok bir şey oldu. Ben bastım kahkahayı tabii. Hemen sıçradılar. Ve ben o an yanlış bir şey mi yaptım acaba diye düşündüm. Daha doğrusu yanlışın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra fark ettim ki kadınların yüksek sesle konuşması, kadınların yüksek sesle gülmesi, kadınların yüksek sesle dertlerini anlatması veya itiraz etmesinin hepsinin bir kalıbı var. Ve işte çok yüksek sesle gülenlere şunu diyoruz, çok yüksek sesle konuşanlara bunu diyoruz. Hakkını arayanlara edepsiz diyoruz mesela ya da başka bir şey söylüyoruz. Bu kalıpların aslında kadınların kafasında çok ciddi sıkıntılara yer açtığını fark ettim. Ben şimdi inat daha yüksek sesle konuşuyorum, inat daha yüksek sesle gülüyorum. Çünkü bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu cam tavanlardan ve bu mahalle baskılarından hakikaten... çok ciddi şekilde haklarını kaybeden kadınlarla tanıştım. onlara da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bu memleketin %50'si kadın. Evet. 35 milyon kadından bahsediyoruz.
Çok büyük bir rakam.
Çok büyük bir rakam. Evet, evet. 2023 hedefleri koyuyoruz. Hı-hı. 500 milyar dolar ihracat. Yapamayız. Mümkün değil, olmaz.
Önce kadın değil mi?
Mümkün değil, olmaz. Evet. Kadının o enerjisinden ekonomiye bir fayda sağlayamazsak.
Evet.
35 milyon evde oturtturur da yemek yedirir. Ve erkeğin 2 misli su kullanır kadın. Erkeğin 10 misli alışveriş yapar kadın. Şii ekonomi diye bir şey var artık dünyada. Kadın ekonomisi, doğru, diye bir şey varken. Biz bu taraftan kadınları yok sayarsak 2023 hedefleri sadece siyasi arenalarda veya işte ekonomik toplantılarda muhabbet olmaktan öteye gidemez.
Sadece, aslında güzel ifade ettiniz ama sadece ekonomide öne çıkması da değil, değil mi? Toplumda da daha
tabii,
söz sahibi
tabii,
olması.
Mesela sosyal,
meclisin,
tabii.
Meclisin sayısına bakıyoruz mesela. Çok yetersiz bir kadınların oranı, son derece yetersiz. Onlar da yani kimse üstünde kesinlikle alınmasın ama bir yerde vitrin gibi belki. Artık yani ayıp olmasın diye belki tercih edilerek koymuş. Halbuki evet, en az %50 olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ki, siz de çok güzel ifade ettiniz zaten. Yani kadının detay düşünebilme kabiliyeti. Öyle değil mi?
Onlara gelelim tabii. Evet. Onlar çok önemli şeyler ve bu tarafta sosyal alanlarda, ticari alanlarda ve siyasi alanlarda kadın yoksa biz yokuz zaten. Hı. Bizim yokluğumuz sadece ticarette değil. Ve bunu da biz kendiliğimizden yapamayacaksak bence liderlerin bir kota koyması gerekiyor. Belki ilk başta %50 bir kota değil ama mutlaka, evet, bir kotayla olması gerekiyor.
Çıta gittikçe yükseltiliyor.
Yükselsin bu. Çünkü benim hakkımda meclis karar alıyor.
Evet.
Bir kadının süt hakkı. Bir kadının çalışma saatleri, bir kadının işte çocuğa bakma bir şeyleri. Bunları ben siz nasıl alabilirsiniz ki? Erkekler siz ne anlarsınız ki bunlardan?
Evet, evet, haklısınız.
Müzakere masaları. Yani kadın, bir kere erkek dediğiniz zaman erkek savaşın temsilcisidir. Kadın dediğiniz zaman akla ilk otomatikman renk ve barış gelir. Başka bir şey gelmez kadın dediğiniz zaman akla. Şimdi barışın ve rengin temsilcisi olan bu kadını müzakere masalarına koymazsanız sürdürülebilir bir barıştan nasıl söz edebilirsiniz?
Haklısınız.
Bu mümkün değil.
Evet.
Sürdürülebilir bir ekonomi mi istiyorsunuz? Sürdürülebilir bir barış mı istiyorsunuz? Sürdürülebilir bir sosyal güvence mi istiyorsunuz? Bunların hepsinin altında kadın hakları yatıyor. Siz bunu sağlayamazsanız, kadını da var gösteremezseniz, diğer geri kalan konuşmaların hiçbir tanesinin samimiyetine beni inandıramazsınız. Evet. Ben inanmam başta zaten. Evet. O yüzden kadını bakalım daha ne kadar yok sayacak toplumum. Çünkü kadınını varsayan toplumlar, bugün İskandinav ülkeleri, nasıl ki dünyadaki girişimde birinci sıradalar.
Evet.
Ya da kadına inanmış ülkelerin ekonomik sıkıntıları daha az.
Evet.
Bunu ne zaman fark edecekler çok merak ediyorum. Ben erkeklerimizin çoğunun kör, sağır ve dilsiz olduğuna inanmaya başladım çünkü.
Şimdi ben size Türkiye'ye döndükten sonraki yaşamınız dedim ve siz direkt kadın hakları Türkiye'nin Türkiye'de kadın yeri başladınız. Hayır, önemli bir noktayla,
evet,
başladınız. Bu aslında benim sorularımın arasında vardı ama siz de demek ki sizin için de önemli bir yerde olduğunu çok açık bir şekilde görüyorum bunu.
Evet.
Hemen onunla başladınız. Çok doğru.
Evet, bakışlarıyla beni, benim hareketlerimi, tavırlarımı, düşüncelerimi kontrol etmeye çalışan bir erkek kitlesi tarafından yönetiliyor kadınlar. Buna itiraz etme zamanı ve buna itiraz etmediğimiz takdirde de erkek belden aşağı vuruyor. Yani hiç çok tereddütsüz,
evet,
size hakaret ediyor. Ve evet, böyle bir hak olduğunu düşünüyor. Ben böyle itilmiş, kakılmış bir grupta olmayı istemiyorum.
Gayet
yani. Evet. O yüzden varsın ne derlerse desinler. Hiç de umurumda değil. Kendilerine baksınlar.
Evet.
Çünkü bunu söyleyen erkekler her zaman şunu unutuyorlar. Dünyaya getiren bir kadın, evlendikleri, birlikte oldukları, yuva kurmak istedikleri bir kadın ve sahip oldukları kız çocukları, evet, ve ablalarını, kız kardeşlerini hep göz ardı ederek dışarıdaki kadını, savaşçı kadını yıldırmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar.
Buradan bu mesajı çok açık bir şekilde veriyoruz diyorsunuz.
Evet.
Evet, çok doğru. Şu da önemli diye düşünüyorum. Ciddi bir yurt dışı tecrübeniz var. Türkiye'de maalesef bir arada yaşama kültürü ya da demokrasi kültürü dediğimiz şey son yıllarda yeni yedi hafif hafif daha gelişmeye başladı. Çok büyük eksiklerimiz var. Ön yargı keza toplumumuzda çok derinden kendini hissettiren bir şey. Yani şu an moda tabirle hani öteki diye ifade edilen, çok sevmiyorum bu tabiri ama yani herkes kendisinden olmayanı çok kolay dışlayabiliyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, kendisiyle aynı partiye oy vermeyeni, kendi yaşam tarzıyla aynı yaşam tarzını dediğim gibi benimsemeyeni, aynı zihniyette olmayanı kolayca yadsıyabiliyor, dışlayabiliyor ve daha da ötesi, nefret söylemleri kullanarak kamplaşmalara kadar bu durum götürülebiliyor. Şimdi evet. Siz yurt dışında çok farklı kültürlerde bulunmuş bir insansınız. Bakın zaten üzerinizdeki yapıdan hemen anlaşılıyor bu. Yani farklı kültürler, farklı yaşamlar, farklı inançlar, inançsızlıklar ya da Türkiye'de çok sık provoke edilmeye çalışılan konular nelerdir? Irk, din, dil, öyle değil mi? Mezhep. Evet. Hep bu çatışmalar körüklenmeye çalışılarak toplumsal ayrışmalar yaratılmaya çalışılıyor. Demek ki buna evet. uygun bir zemin var işte bahsettiğim ön yargı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu tabii kültür kıyaslaması yaparak mümkünse.
Şimdi bir toplumu yok etmek istiyorsanız kadınlarını okuldan alın. Eğitmeyin. Evet, evet. Çünkü en çabuk deform edeceğiniz ve en kolay yöneteceğiniz toplumlar işte eğitimsiz toplumlardır. Eğitilmiş toplumlarda bakıyorsunuz, görüyorsunuz neler olduğunu. Hepimiz izliyoruz zaten. Bu ırkçılık söylemleri falan da zaten bize bence ithal edilen düşünceler. Çünkü prim yapıyor. Türkiye'de bunlar da prim yapıyor. Maalesef prim yapıyor. Benim bulunduğum coğrafyada prim yapıyor. Ben hani Orta Doğu demiyorum bulunduğum coğrafyaya. Çünkü Amerika'da yaşamıyorum. Ya da Avrupa'dan bakmıyorum Türkiye'ye. Türkiye bir Orta Doğu coğrafyasında, benim coğrafyamda. Benim coğrafyamda silah üreten yok. Çok ilginçtir. Benim coğrafyamda barış yok.
Doğru. En hatta kaynayan bölge değil mi?
Evet. Ve çok ilginçtir ki Avrupa ya da ileri ülkeler, Amerika ya da bir İskandinav ülkesi, bunlar silah üreten ülkeler.
Doğru.
Ve yine çok ilginçtir ki barış yanlısı ülkeler. Hem silah satarlar.
Sözde.
Tabii. Değil hem mi? Silah satarlar. Hem ekonomilerini toparlarlar. Hem de hem de benim ölüme benden çok ağlarlar.
Çok doğru. Evet. Ama sadece ağlarlar.
Aha, yani onun için bu oyunlara gelmemenin tek yolu bunu görebilmek. Bunu görebilmek için de kadınımızla, erkeğimizle, hangi cinsiyette, hangi renkte, hangi dinde, inançta olursa olsun hepimizin eğitilmesi şart. Bizim okullaşmadığımız noktada biz yokuz zaten. Ama şimdi insani indekslere baktığınız zaman ne kadar düşük seviyede olduğumuzu biliyoruz. Evet. Okullaşma durumunda halkeza ne kadar düşük seviyede olduğumuzu biliyoruz. 126 ülkede 122. sıradayız insani indekste.
Çok acı bir durum bu tabii.
Yani konuşulacak o kadar çok konu var ki.
Evet.
Bu işte din farklılığı, yok işte inanç farklılığı, mezheplere falan girilecek zaman kalmaz, ömür yetmez zaten. Sadece yapmamız gereken şey belki de bilinçlenmek ve bunu rant meselesi haline gelmemesi için de elimizden geleni yapmak. İşte benim gibi savaşçı kadınları desteklemek. Onun ötesinde başka bir şey yapamıyoruz şu noktada. Çünkü eğitim dediğimiz şey de bugünden yarına gerçekleşen bir şey değil.
Kesinlikle,
okullaşma süreç. Dediğimiz şey bir süreç, bir zaman. Tek umut verici şey Türkiye'deki veriler. Üniversiteye giden kadın sayısının erkeklerden daha fazla olmuş olması. Tek umudumuz
geleceğe
bu.
Dair.
Geleceğe evet. dair tek umudumuz bu. O da işte bu kadar çok üniversiteden hangisinin doğru eğitim verdiğinde tartışılır. Ya
o da ayrı bir konu.
Yeni eğitim evet. sisteminde reformların yapılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Onlar nasıl olacak tartışılır. Yani bir kaos bu. Çok ciddi bir kaos bu. Diliyor ve umuyorum ki memleketim, ülkem bu kaostan çok iyi bir şekilde çıkar. Çünkü başka Türkiye yok. Bizim başka vatanımız yok. Bizim mezhebimiz ne olursa olsun.
Tabii.
Biz neye inanırsak inanalım. Evet. Değil mi ki bu topraklarda doğduk? Biz
evet.
Türk'üz.
Evet,
ve bu topraklardan başka Türk olabileceğimiz,
evet.
kendimiz olabileceğimiz başka toprak yok. Amerika'da inanın bana başkan bile olabilirsiniz. İngiltere'de meclise girip senatör olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman Almanya'da Alman, İngiltere'de İngiliz, Amerika'da Amerikalı olamazsınız. Bu bilinci yaymak lazım. Buradan başka memleketimiz yok. Buraya sahip çıkmak durumundayız.
Ayrıca Türkiye'nin bölge ülkeleri arasındaki konumu da tarihsel mirası açısından bakıldığında, birçok açıdan bakıldığında, değil mi? Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı
çok
her
önemli.
Açıdan bakıldığında
toprak,
çok önemli.
Toprak çok önemli ama toprağa değerli yani, yapan, önemli kılan insan.
Birkaç açıdan da diyorum, değil mi?
Doğru. Evet. O da doğru. Ama toprağa değerli kılan, buraya katma değer sağlayan insan.
Çok
İnsan
doğru.
olgusunu burada çok sağlıklı oturtmak lazım. Birbirimizi ötekileştirirsek yalnız kalırız. İstenilen, evet, istenilen elde edilmiş olur zaten.
Çok doğru.
Sen Kürtsün ayrıl, evet, sen Lazsın ayrıl, tabii, sen Çerkessin ayrıl, sen Alevisin ayrıl. Yalnız kalırız. Böyle bir şey yok. Alevi de yalnız kalır. Kürt de yalnız kalır. Çerkez de yalnız kalır. Tabii. Laz da yalnız kalır. Yani biz bir bütünüz.
Çok doğru söylüyorsun.
Ve biz bir arada, evet, güçlüyüz.
Evet. Sevgi bir çimento gibi olması gerekiyor değil mi aramızda? Yani o birlik, beraberlik bu yüzden çok önemli. Yani sevgi bağlarımız, saygı bağımız çok güçlü olursa zaten o milleti parçalayamazlar. O yüzden, evet, de bu tip oyunlara, provokasyonlara...
Bu milli şuur yani. Bu milli şuuru yakalamak durumundayız. Evet. Evet.
Ben bu yüksek şuuru sizde gördüğüm için de ayrıca sizi tebrik ediyorum.
Teşekkür ederim.
Çok güzel gerçekten. Peki efendim, çok kısa olarak seyircilerimize mesaj vermek isteseniz, başarının sırrı ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Başarınızın sırrı. Çünkü tekrar
buna,
söylüyorum, bir başarı
buna,
öyküsü
sizinle. Buna ben çok küçük bir örnek verebilirim. Şeyde... çok sevdiğim bir tiyatroda Atatürk'le 100 gün diye bir şey var, oyun sergileniyor ve çok güzeldi, mest oldum, kadıncağız inanılmaz sayfalar dolusu şeyi çok rahatlıkla konuştu, söyledi, sohbet eder gibi anlattı her şeyi, mest oldum ben, hem alkışlıyorum hem de dedim ki müthiş bir yetenek bu, hakikaten çok güzel bir yetenek. Yanımda yaşça bir hayli ileri olan teyze döndü, dedi ki hakaret ediyorsun dedi. Nasıl yani dedim, hani ben halbuki
onur ediyorsun
değil mi? Onur ettiğimi düşünerekten hakaret ediyorsun dedi. Yetenek diye bir şey yoktur dedi. Yetenek diye bir şey yoktur. İlgi vardır, ilgi alanları vardır. Ama yetenek dedi, bu ilgi alanlarını çok ciddi bir disiplinle ve çalışarak ancak başarı elde edebilir insan dedi, bu ilgi alanlarında.
Güzel ifade etmiş, evet.
Bu dedi yetenek dediğin şeyin arkasında dedi 8 saat her gün bir pratik yapmak var dedi. Ama her gün dedi yüz mimiklerini çalışmak var dedi. Her gün dedi vurgulara dedi hakimiyet için disiplinli bir şekilde çalışmak var dedi. İşte diksiyonuna, şuna, evet, buna. Direkt zaten tahmin ettim. Dedim ki annesisiniz değil mi dedim. Evet dedi. Annesiyim. Evet doğru. Başarının kendiliğinden olma şansı yok.
Bu doğru.
Bir başka hikayeyi geçtiğimiz günlerde Adana'da bir yerde bir konuşmacıydım. Çağ Üniversitesi'ydi. Sayın Konukoğlu'ndan dinlediğim bir hikayeyi sizinle paylaşayım. Diyor ki bir derviş yola çıkıyor. Biraz diyor gideyim de gezeyim bakayım ne oluyor, dünyayı tanıyayım falan diye. Çölde tabii, bir sahara'da küçük bir su başını buluyor ve bir ağaç, işte ağacın gölgesinde otururken bir bakıyor ağacın kovuğundan bir sakat bir kuş çıktı. Ama sakat kuş yani, uçamıyor, kanadı yok, işte tek bacağı var, yürüyemiyor filan. Çıktı orada, Allah Allah diyor, yani bu bir sakat ve çölün ortasındayız, bu ne yiyecek şimdi, ne olacak diyor. O sırada bir bakıyor bir şahin geliyor. Şahin işte yukarıdan bir güvercini parçalıyor, yiyor ve bir parçası bu sakat kuşun önüne düşüyor. Kuş onu yiyor, tekrar ağacın içine giriyor. Çok ilgisini çekiyor dervişin. Ertesi günü gene aynı şey oluyor. Kuş dışarı çıkıyor. Yine böyle bir başka, işte şahin bir başka kuşu parçalıyor, bir avı parçalıyor. Avın bir parçası oraya düşüyor filan. Diyor ki Rabbim diyor, demek ki diyor rızık veriyorsun yani. Herkesin rızkını veriyorsun.
Evet.
O halde diyor, ben de hiç dolaşmayayım, çalışmayayım. Benim de rızkımı ver. Demek ki her canlının rızkı var. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor derken kendi getirdiği yemeği de bitiyor, gıdası da bitiyor. Aç aç oturuyor böyle. Diyor, benim rızkım nerede? Rüya görüyor. Rüyasında diyor ki ona bir ses, neden diyor sakat kuş olmak istiyorsun? Neden şahin olmak istemiyorsun?
Çok güzel, çok anlamlıymış. Evet,
evet, evet. Şimdi çok önemli bir şey.
Evet.
Başarı kendiliğinden gelmez.
Çok doğru.
Evet, Allah rızkınızı verir mutlaka, öyle ya da böyle.
Evet, evet.
Ama çalışırsan daha güzelini verir.
Evet, evet.
Disiplinle çalışırsan daha iyisini verir. Sevgiyle çalışırsan daha çoğunu verir. Yani Rabbim veriyor.
Tabii, tabii.
Ama bunun arkasında hakikaten başarının sırrı diye düşündüğüm şey benim. Evet, doğru yerde, doğru ürünle, doğru zamanda olmak. Şans da tabii önemli. Fakat en önemlisi nasibin peşinden gitmek için zannediyorum erken kalkmak lazım. Disiplinle çalışmak lazım. Evet. İnanmak lazım.
Çok doğru.
Çok önemli. Sevmek lazım. Çünkü, hı-hı, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman yorulmuyorsunuz.
Doğru.
Ondan sonra da zaten başarı kendiliğinden geliyor.
Ama yerinizde oturarak, seyrederek, ah ah vah vah diyerek olmuyor
yani,
değil mi?
O sakat yani, kuştan evet, ziyade evet. O şahin olmak için evet. Yola çıkmak lazım.
Çok doğru. Evet. Peki efendim, yine biyografinizde bir kitabınızdan bahsediliyordu.
Yani evet.
Basılmış bir kitabınızdan. Zannediyorum Avustralya'dayken mi basıldı?
Avustralya'dayken, yıllar evveldi tabii. Bir evet. Araştırma içeriğiydi kitabıydı o.
Evet.
Göçmen kadınlarla alakalı. Çünkü yurt dışına çıkan kadınlar da aslında kültür şoku yaşayan kadınlar. Tabii biz onları, biz henüz içerideki kadınlarımızın sorununu çözemediğimiz için dışarıda bizden olan kadınların sorunlarını maalesef düşünecek zamanımız yok.
Evet.
Çünkü içeride zaten başımız dertte. Oysa dışarıda yaşayan bir Türkiye var. Öteki Türkiye diyorum ben aslında ona. Dışarıdaki Türkiye. Ve dışarıda yaşayan Türkiye o da Türkiye'nin milli hasılası kadar ciro yapan bir Türk ırkından bahsediyoruz. Dışarıdaki Türkiye'den bahsediyoruz. Ama aynı zamanda sorunları olan göçmenlerden bahsediyoruz. Bu göçmen olarak giden, başka ülkelerde yerleşen, şu anda da üçüncü nesile geçmiş olan Türk toplumluklarının, Türk kardeşlerimizin, konuştuğu Türkçelerin bozukluğunun düzeltilmesi için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aile dokularındaki o geleneksel, işte tradition dediğimiz, çok önemli bir şey bu, o yapının bozulmaması için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onların kendi ailevi kültürleri, çünkü her bölgenin kendine has kültürü vardır.
Doğru.
Hepimiz et yeriz ama hepimiz bin çeşit pişirerek yeriz. O kültürün bozulmadan kalması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve en önemlisi kültürel şok dediğimiz şey için bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü bizim toplumumuzda kalıplaşmış ve bizim inançlarımız doğrultusunda doğru olduğunu düşündüğümüz çok şey dışarıdan doğru görünmeyebiliyor. Onlar bundan vaz mı geçsinler, diğer kültüre adapte olsunlar veya onlar bu kültürü oraya mı taşısınlar? Bu ikilem içinde kalan birçok kadın var.
Özellikle Almanya örneğinde galiba çok yoğun görüldü bu yıllarca değil mi?
Almanya daha da basitleşti öyle bence. Çünkü çok yakınlaştık en azından. Evet. Daha kolay gidilir gelinir oldu. Bir Avustralya'sı var bunun, bir Amerika'sı
evet.
var bunun.
Evet.
Bir Afrika'sı var şimdi şu sıralar bunun.
Evet.
İşte bu kültür şoklarını yaşamış kadınların kitabıydı o kitap. Biz 5 dilde yayınlanan bir kitaptı. İtalyanca, İngilizce, işte Arapça, Yunanca
bayağı
ve Türkçe.
Çok güzel.
Biz göçmen kadınlar için bir çalışma yaptık.
Onlar, STK amaçlı bir
şeydi. STK amaçlıydı. Ben o zamanlar Coburg Belediyesi'nde, Melbourne'da çalışıyordum. Bir belediyenin araştırma kitabıydı bu. Sosyal görevli olarak çalıştığım için kendi projemizdi.
Tabii.
İşte toplantılar yaptık kadınlarla, sohbetler yaptık. Ne umuyordu, ne buldu? Rüyası neydi, gerçek ne? Neyi kazanırken neyi kaybetti?
Çok güzel.
Nelerden fedakarlık yaptı? Bunu anlatan bir kitaptı ama tabii bir roman değil bu. Bir araştırma kitabı. Hepsi tamamen gerçek hayatlara dayanan öykülerdi. Bu kitaptan çok sattık.
Evet.
Benim ilk dev sermayem
öyle mi?
O kitaptan geldi.
Evet, evet.
Oradan yola çıktım. Kitap yazılıp da o kocaman paraları görünce bir Adidas çantasının içine doldurarak o şeyleri,
ama
paraları.
Ama bu herhalde daha çok yurt dışı için geçerli bence.
Ben tuttum dedim ki evet. Yok şimdi bir kitap daha yazacağım
evet.
İnşallah o da öyle olacak.
Evet.
Kendi kendimi ahdetmiştim. Bir hedef koymuştum. Şu kadar rakamda parayı kazandığım an
evet.
Havaalanına gideceğim. İlk uçak nereye gidiyorsa oraya gideceğim dedim.
Evet.
Ve öyle oldu. Havaalanına geldim. İlk uçak Auckland'a gidiyordu. Yeni Zelanda'ya. Yeni Zelanda'ya gittim. Ne kadar çok yağmur var orada. Ya Rabbi ne çok ıslandım. 3 gün sonra oradan da ilk uçakla gideceğim dedim. Bu sefer ilk uçak Rarotonga'ya gidiyordu. Pasifik adalarında, Cook adalarında. 3
evet.
ayda orada yaşadım.
3 ay böyle. Az değil.
Aa, evet,
ben
evet.
sadece bir gezi amaçlı gittim zannettim.
Günün en büyük şeyi, sorunu mavi balık mıyım, sarı balık mıyım, büyük balık
böyle
mıyım,
şey.
Küçük balık mıyım, böyle bir hayatta o da. O da böyle bence...
O da ayrı bir tecrübe olmuş o zaman.
Kesin, bir de büyük adım atmak için
evet.
geri mesafeyi doğru almak
doğru,
lazım.
Doğru, evet, evet.
O öyle oldu herhalde.
Evet.
Sonrasında zaten Hong Kong çıktı geldi hayatıma.
O dönem nasıldı peki Hong Kong? Çünkü 10 yıldan bahsettiniz değil mi? Yanlış.
11 yıl.
11 yıl.
11 yıl Çin.
Ciddi bir tecrübe.
Evet, evet. Bana ilk sorulan soru şudur. Ne yedin orada diyorlar.
Evet,
şimdi sizin dönüş biletiniz cebinizde olursa bir şeyler yemeyebilirsiniz. 3
evet.
gün aç kalmakla, 5 gün aç kalmakla insan ölmez. İlla bir şeyler buluyorsunuz. Ama benim gibi orada yerleşik ve dönüş biletinizde olmayınca vallahi Çinli ne yerse ben de onu yedim diyorum. Yani
evet.
hiç sormadım. Çünkü sorduğumu yiyemiyorum.
Evet.
Bu ne diyorum, anlatıyorlar, aman tanrım diyorum, yemiyorum. Şu ne? Yine anlatıyorlar. Gene bu yenecek şey değil. Bir gün aç, iki gün aç. Yani nereye kadar?
Ama adaptasyonunuz da herhalde...
Sormayı bıraktım. Evet. Çok güzel bir şey bu. Adaptasyon zekayla doğru orantılıdır.
Aynı şeyi düşündüm kesinlikle bunu söylerken. Evet. Evet.
Zekayla doğru orantılıdır. Kesinlikle. Ne kadar zekiyseniz o kadar çabuk adapte
kesinlikle
olursunuz.
Kesinlikle katılıyorum buna. Evet. Çok doğru. Altını çizelim hatta. Evet. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanısınız. Neden evet. Mısır? Mısır'la ne gibi bağlantınız? Çünkü şu anlattığınız yaşam öyküsünde Mısır'dan daha bahsetmediniz.
Gelmedik oraya değil mi? Evet. Doğru. Aha, tabii.
Şimdi, o kadar çok şey var ki gelemedik herhalde.
Türkiye'ye geldiğim zaman Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu'nda, DEİK'te üyeydik. Şirketimiz buradaki şirketimiz üyeydi. Bir genel kurul var dediler. Ben hiç genel kurul görmemiştim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir gideyim bakayım dedim nasıl bir şeymiş. Davetiye de bana gelince hani benim yerime daha evvel işte orada beni temsil edenler gidiyordu. Sonra ben gittim.
Evet.
Gittim şeye, bir masada işte yemek yiyoruz. Daha sonra da seçim olacakmış. Ya dedim ben bu seçime katılayım.
Evet.
Yanındaki beye sordum. Yaşlı başlı böyle akça pakça bir beyde olunca. Dedim ki ben bu seçime gireyim. Çünkü Avrasya'yı hiç tanımıyorum. Ben Çin'deydim Rusya parçalandığında. Biz bir Rusya bilirdik. Sovyet evet. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bilirdik. Ve Amerika'nın bize o kodlamalarla anlattığı bir Rusya'yı bilirdik.
Evet.
Ve parçalanmadan sonra, ya parçalanmış demeyelim de ayrılmalardan sonra birçok ülke ortaya çıkmıştı. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, yani bu Avrasya coğrafyasını hiç bilmiyordum. Bunu bir öğreneyim ben dedim, hani ne yapılıyor diye. Bu seçime girebilir miyim diye ben yanımdaki akça pakça beye sordum. Aman ne büyük yanlış yapmışım. Döndü, ne gereği var kadın başınla oralara gideceksin de dedi.
Aa, şaka
sana mı kalmış dedi.
Şaka yapmıyorsunuz değil mi?
Aynen böyle konuştu ama. Sana mı kalmış dedi. Otur oturduğun yerde falan böyle.
O size herhalde daha da bilemiştir ve eminim ki. De,
ben tabii ilk kez o zaman duymuştum. Evet. İlk kez bana birisi öte evet. dur demişti.
Evet, evet.
Türkiye'ye gelmişti ve birisi bana öte dur demişti.
Evet.
Ben şok oldum. Dedim beyefendiciğim. Yani eğer birimizin burada olmaması gerekiyorsa o sizsiniz.
Ne güzel cevap.
Saç baş evet. ağarmış. Bence evet. eve gidin. Zaten sürdüğün koku da burnumun direğini kırdı. Yani eğer böyle bir şeyse bu,
evet.
eve sen git dedim yani.
Evet.
Ben niye gidiyormuşum?
Gayet tabii.
Kalktım işte orada bir konuşmalar falan yaptım. Bir anlattım bir şeyler falan. Sonra aday oldum. Ve seçildim. Evet. O adamı çok aradım ama sonra. Yani ne yapacağız diye. Yeniydim tabii. Kurumda da çok yeniydim. Avrasya Yönetim Kurulu'nda. Bana Belarus İş Konseyi Başkanlığı'nı evet. takdir etti Sayın Tuğrul Erkin. YK Başkanımız. Dedi ki sen yenisin.
Evet.
Burası çok küçük bir ülke. Sen burayla bir ilgilen bakalım dedi.
Evet.
Neler yapmam gerektiğini de Sayın Tuğrul Erkin'den yine öğrendim. Tuğrul Bey bana hakikaten bir abilik yaptı. Yol gösterici oldu. Nasıl çalışmam gerektiğini filan. Ve Belarus ile Türkiye arasında ticari ilişkilerimiz olduğundan çok daha iyiye gitti. Biz ihracatta öne geçtik.
Başkanlığınız döneminde.
Tabii,
aha, çok
tabii.
güzel. Evet.
Yatırımlarımız arttı.
Evet.
Orada birçok projeye imza attık. Şaka hmm. değil bu. 600 milyon dolarlık iş yapıldı orada.
Bravo.
Şimdi çok daha fazla hale geldi. Geçtiğimiz günlerde benden sonraki başkanlar vizeyi kaldırttılar. Benim zamanımda uçak koydurdum oraya. Ben yalvarıyordum böyle Türk Hava Yolları'na. Ne olur Belarus'a uçun. Yani müşteri yok. Nasıl müşteri yok? Var diyorum Estonya, Litvanya... İşte Moldova hep oralara çok yakın.
Tabii ki doğru.
Belarus'a çok yakın. İkna oldular. Uçak koydular. Şimdi yer yok.
Evet.
Uçaklarda yer yok. Seferler 2-3'e evet. çıktı. Karşılıklı uçuyorlar zaten. Velhasıl böyle bir nurlandı ilişkilerimiz. Güzelleşti. Çok daha sağlıklı hale geldik. Bakanlarla gittik, ziyaret ettik. İşte ikili iş konseyi toplantıları falan yaptık. Ve ben bu vesileyle Avrasya'da birçok noktada görev yaptım. İşte Azerbaycan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptım. Birçok yerde, Kazakistan'da, Türkmenistan'da çalıştım. Ve bu vesileyle de o ülkeleri gördüm. O ülkelerin ritüellerini öğrendim. Ve Avrasya'da yaklaşık bir 7 yıl görev yaptıktan sonra, 3 dönem başkanlık yaptıktan sonra Avrasya'da...
Bayağı uzun bir dönem aslında.
Bir hayli.
Evet.
Artık... Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüğümde Afrika yıldızı parlıyordu. Biliyorsunuz 1998 yılında İsmail Cem'le başladı bizim Afrika'ya açılım eylem planımız. 2005 yılını Afrika yılı ilan ettik. Ve mevcut Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız oraya ziyaretler yapmaya başladılar. Tabii bir kıta Afrikası'yla Türkiye'nin ilişkisinin de öyle hemen bugünden yarına bir ilişki değil bu. Bu çoklu bir ilişki. Sosyal ortamda gideceksiniz, görüşeceksiniz, edeceksiniz. STK'lar gidecek, gelecekler. Sivil toplum kuruluşları gelecek. Bu arada işte Ulaştırma Bakanı gidecek, uçak seferleri başlatacak. İşte Dışişleri Bakanı gidecek, elçilikler açacak. Ekonomi Bakanı gidecek, ticari müşavirlikler koyacak. Yani bu bir çoklu, hakikaten çoklu bir hareket. Ve çok noktada olmanız gerekiyor. 54 ülke var Afrika'da. Benim başkanlık, işte Afrika Yönetim Kurulu'na girip yine bir seçimle girdiğim ve Mısır İş Konseyi Başkanı olduğum dönemde 54 ülkenin 52 tanesinde yeni seçimler vardı. Hepsinde sistemler değişti, rejimler değişti. Peşi sıra biliyorsunuz Arap Baharı oldu. Bir türlü evet. Bahara dönmeyen bir kış geçiriyorlar. Kuzey Afrika'daki durumlar malum. Ben teslim aldığımda Mısır İş Konseyi Başkanlığı'nı Türkiye ile Mısır'ın arasındaki toplam dış ticaret hacmi 800 milyon dolardı. Şimdi 5.2 milyar dolardı bir sene önceki, iki sene evvelki halimiz. Evet. 4.7 milyar dolar geçen dönemi kapattık.
Evet, hemen tebrik ederim sizi o zaman.
Tabii yani dokunduğum altın oluyor, evet, bulunduğum evet, yere evet, nur yağıyor başlayalım. Diyorum ben. Çok güzel bir ticari hacmi yakaladık. 2 milyara yakın yatırımcılarımız var orada. Evet. 60 bin Mısırlı kardeşimizi istihdam ediyoruz. 5 bin Türk var. Ama tabii bunlar 62 tane de aktif firma var. Çok ciddi yatırım yapan firma var. 40 tanesi ciddi şekilde büyük firmalar bunlar. Ve uluslararası oyuncu firmalar. Ama yani 480 yıl Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Mısır tamamı zaten benim için benim akrabalarım. Ben onları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı Mısır'la Türkiye arasında. Ticari açıdan hiçbir sıkıntımız olmadı. Olacağına da inanmıyorum zaten. Çünkü Akdeniz'e en büyük kıyısı olan Mısır'la Türkiye'nin mutlaka bir arada olması gerekiyor. Aksi halde biraz evvel sizin söylediğiniz stratejik olarak, lojistik açıdan ya da Akdeniz'deki üstünlüğümüzü kaybedebiliriz.
Evet.
Mısır bize sonsuza kadar... Biz Mısır'a sonsuza aynı kadar şekilde, evet. Karşı komşu olarak hani külüne muhtaç hesabı birbirimizsiz yapamayız olamayız. Bu evet, önemli.
Çok doğru. Peki önemli. Mısır'la bu kadar iç içe bir kişi olarak özellikle de kadın hakları konusunda şahin diyebileceğim bir karakter olarak diyeyim size. Mısır'da kadın haklarını çok kısaca değinecek olursak nasıl buluyorsunuz? Yani
şimdi önce naçizane... Kadın hakları diye bir şey yok. Onu bir düzeltelim.
Çok doğru.
İnsan hakları var.
Evet, evet.
İnsan haklarının içinde kadının hakları kısmında ekstradan hı-hı. haklarımız var. Anne olduğumuz için, çocuk doğurduğumuz
yoksa,
için.
Yoksa evet, bu eşitliğe tabii, aykırı bir yoksa söylem
biz,
olacak.
Tabii eşitliğe evet. aykırı bir söylem bu. Mısır da bizden çok farklı değil bu noktada. Ama bizden bir gömlek daha ilerdiler. Mecliste daha çok kadınları var mesela. İşte şeyde bürokraside daha çok kadınları var. Birçok kilit yerde kadınları çok çok bizden daha çok.
Tepki konusunda falan da galiba iyiler değil mi kadınlar nasıl?
Bravo. Bu Arap Baharı'nda
evet.
İlk gözlemlediğimiz şey oldu zaten.
Tabii.
Kadın sokaktaydı.
Doğru.
Şimdi normalde böyle bir şey çok nadir yaşanan doğru. bir durum. Özellikle İslam coğrafyasında. Ama kadının sokakta olması başka bir durumdu. Kadın sokağa çıktı, ikidir rejimi değiştirdi. Bir defa da değil, iki defa değiştirdi. Böyle şeyler yaşandı. Mısır'la gelecek daha güzel gelecek diye düşünüyorum.
İnşallah,
ben.
Çok İnşallah. Daha güzel olmasını ümit ediyoruz. Hem tabii. komşumuz oldukları için hem gerçekten tabii. artık akraba gibiyiz, öyle hissettiğimiz
kesinlikle
insanlar.
Öyle, kesinlikle öyle.
İnşallah her şeyin en güzeli onlar için olsun. Demokrasi bir an hepimiz önce için. Otursun. İnsan evet. hakları aynı şekilde, bütün her yerdeki temennimiz zaten öyle ama onlarda evet. da aynı şeyi istiyoruz. Peki efendim, madencilik. Alanında bayağı uzun yıllardır tecrübeniz var.
Evet.
İlk önce onu biraz dinleyelim. Nasıl madencilik çok bir kadın için de evet. şey bir alan değil mi? Çok rastladığımız bir alan değil.
Doğru.
Nasıl oldu?
Ben madencilikle Afrika'da tanıştım. Aslında benim maden dediğim kısımda altın madeniyle ilgileniyorum ben ve külçe altın alım satımları yapıyorum. Bütün işim oydu benim. Hong Kong'da da ben o işi yapıyordum. Hong Kong'da bir tesadüf sonucu mermerle tanıştım. Mermer'le beni tanıştıran kişi de benim haklarımı vermedi. Ben kazançlarımı alamadım kendisinden. Bu sefer ben Türk filmlerdeki gibi ben bu işi yaparım diye geçtim başına. Çok da iyi yaptığımı düşünüyorum. Allah nazarlardan saklasın. Çok da başarılı oldum. Hatta ve hatta henüz benim başarımın üstüne bir başarı yazılmadı maden
sektöründe. Mermerden de bahsediyoruz şu an.
Genel olarak söylüyorum çünkü Çin'de yaşarken 11 yıl içinde bir mermer pazarı kurdum Çin'de.
Bayağı iddialı konuşuyorsunuz. Altı doludur mutlaka. Çok önemli bu.
Kesinlikle. Evet. Kesinlikle iddialıyım. Benim üzerime daha bir pazar kurulmadı. 1 milyar doları geçti o pazar şu anda. 11 yıl benim emek verdiğim bir pazar 1 milyarı geçti. 1 milyar dolardan çok daha fazlasını yapabilirdik aslında. Ama biz Türkler olarak daha baltalarımızı yeni gömdüğümüz için ticareti henüz kavramış değiliz. Ticaretteki rekabetin fiyatla olacağına inanıyoruz. Oysa ticaretteki rekabet hizmetle olur, kaliteyle olur, çok katma güzel. Değerli olur, çok ilişkiyle güzel. Olur, sabırla olur. Yani ticaretteki rekabet fiyatı işte o 5'e mi veriyor, gel benden 3'e al diyerek ticaret
çok
yapan
basit
de insan.
Çok gelmiş oluyor değil mi o
tabii,
zaman?
Evet. Bu artık bu ticaret olmuyor zaten. Bu evet. Böyle bir kara düzen, çala düzen oluyor. Orada belki 3 milyar doları yakalayabilirdik. Eğer o pazarı birazcık daha önem verirsek, birazcık daha dikkatli olursak diye düşünüyorum. Ve tekrar söylüyorum, benim yazdığım başarı hikayesinin, öyküsünün üstüne madende henüz bir başarı öyküsü yazılmadı.
Bravo, gerçekten.
Bunu bir kadın evet, yaptı.
Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Evet.
Bunu bir kadın yaptı. Şimdi bazen otururuz biz böyle hı-hı. patronlarla, benim mermerci abilerimle, kardeşlerimle. Onlar derler ki bana, ya Zuhal Hanım helal olsun filan. İşte bu değil. Diyorum ki, yani mermeri ben çıkartmıyorum. Mermeri sen de çıkartmıyorsun.
Evet.
Hani sen erkeksin ama ben seni dağda taş keserken görmedim.
Evet.
Ya da madeninden kömür çıkartırken görmedim. Biz çıkartmıyoruz madeni. Bu bir yönetişim. Hem yönetiyoruz evet. hem iletişim halindeyiz. Bu bir yönetişim işi. Ve kadın bu konuda çok başarılı.
Çok doğru söylediniz.
Kadınlar evet. çok başarılı. Biraz evet. evvelki konuya dönmek istiyorum. Siz açtınız hani kadınların yetenekleri diye. Çok doğru söylüyorsunuz. Bakın yeni dünya düzeni. Evet teknoloji eskitiyor, çok çabuk yıpratıyor, insan ilişkilerini yıpratıyor. Ama yeni dünya düzeni yeni bir ekonomiyle geliyor. Bu yeni ekonomide kadına çok yer var. Çünkü diyor ki yeni ekonomi, ben kocaman bir kalp istiyorum. Ticarete kalp olur mu diyorsunuz? Ama kocaman bir kalp istiyorum diyor yeni ekonomi. Ve yine diyor ki ben çok net bir akıl istiyorum. Detayları hatırlayan. Bir akıl istiyorum. Hı. Erkekler detaylarda çok kötüdür.
Çok doğru söylediniz.
Bir erkeğe söyleyin 4 tane şey getirin deyin. İkisini unutur, birini yanlış alır. Biri belki tutar. Biz detaycıyız. Hani erkeklere de çok haksızlık yapmayalım ama yok, farklı yok, bir açıdan
bakıyoruz. Realite bu, doğru.
Hızlı parmaklar istiyorum diyor yeni hı. teknoloji. Yeni dünya düzeni hızlı parmaklar istiyorum diyor. Biz teknolojide çok iyiyiz. Hı. Kadınlar teknolojide hakikaten çok çok iyiler. Ve samimiyet istiyorum diyor. Biz sevgi doluyuz zaten.
Evet.
Şimdi bu samimiyetin, hızlı parmakların çok aşırı derecede detayları hatırlayabilen bir hafızanın ve flexible dediğimiz bu zamansız çalışmayı kadınlar çok güzel yapıyorlar. O yüzden yeni dünya düzeninde, yeni ekonomide kadına yer vermeyen ülkeler yok olacaklar. Yani kaybetmeyecekler, yok olacaklar. Şu anda zaten yarışın çok arkalarına düşüyoruz. Biz geçtiğimiz yıllarda dünya ekonomisinde 14. sıradaydık. Biz şimdi 17'deyiz. Şimdi biz ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Doğru. Bunu bir soruşturmak lazım, buna bir bakmak lazım.
Tabii ki.
Ve kadının siyasette, ticarette ve sosyal alanlarda olmasını sağlamak lazım.
Evet, çok doğru.
Evet.
Biz efendim böyle bir madenci bir, çok da güzel bir bayanı konuk almışken.
Estağfurullah.
hemen tabii ki maalesef ben acı ama... Yakında çok geçmiş, yakın bir zamanda yaşamış olduğumuz maden faciasına tabii değinmeden geçemeyeceğim. Çok kısa olmakla birlikte süremizin sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Bu faciayla ilgili söyleyebilecekleriniz, alınması gereken tedbirler, eksikler ya da hani genel anlamda tabii bunlar çok yazılıp çiziliyor. Her yerde bunlar zaten konuşuluyor ama siz hani işin içinden gelen bir kişisiniz. Evet. Şöyle çok kısa bir toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz?
Şimdi burada öncelikle bir algıyı değiştirmek lazım. Yani madencilikte ölüm vardır. Ama bu mutlak değildir.
Evet.
İş kazası vardır. Bu mutlak değildir. Bu önemli bir konu. İkincisi, Türkiye'deki maden kazalarında ölen sayısının çokluğu kabul edilemez. Bir evet. insanın dahi hayatının kaybetmesi kabul edilemez. Fakat madencilikte çok kişi ölüyor. Türkiye'deki madencilikte çok kişi ölüyor demek, bu da yanlış bir algı yaratır. Çünkü Türkiye'nin milli değeri diyeceği, benim diyeceği, %100 bana ait diyebileceği tek sektörü var, madencilik. Onun bir alt sektörü tarım.
Evet.
Hani diğer sektörlerle karşılaştırırsanız çok ciddi vakalarımız var. Ama başka sektör yok ki zaten. Çok ciddi bizim diyebileceğimiz bir sektörümüz yok zaten. Tedbir çok önemli. Her ne olursa olsun tedbir çok önemli. Soma'daki kardeşlerimiz için günlerce hepimiz ağladık. Biz kadınlar biliyoruz ki savaşta da öyledir. Bu tür olaylarda da öyledir. Kim kazanırsa kazansın, kaybeden hep kadındır. Annedir, evet. Eştir, kız çocuğudur. Bu korkunç bir şey tabii. Yaşanan olay çok büyük talihsizlik. Evet. İnanılmaz bir vaka tabii. Çok acı bir olay. Tedbir şart. Bunun için size söylediniz zaten, söylenenler, yazılanlar. Bundan bir 5-10 sene sonra belki çok daha farklı gerçekleri görerek daha farklı bakacağız. Avrupa'nın bizden yapmasını istediği 26 tane müktesebat var madenlerle alakalı. Bunların 16 tanesi bizzati güvenlikle alakalı, iş güvenliğiyle alakalı. Biz hepimiz, tabii ben yüzey madencisiyim, daha dışarıda çalışan bir madenciyim ben. Biz hepimiz tedbirler alıyoruz. Fenni nezaretçilerimiz var. Mutlaka söylüyoruz. Benim mesela sektörümde baret çok önemlidir.
Tabii.
Her şey bir yana.
Tabii ki.
Bizde baret çok önemlidir. Çünkü doktorların bizim için bize söyledikleri şey şudur. Her ne olursa olsun, ya 50 yeri kırık gelsin yaparız. Ama ne olur kafası kırık gelmesin. Yani baret evet. Çok önemli. Bunu koyarız. Fenni nezaretçimiz var. Yazılarımız var. Mutlaka baret tak deriz. Takmayan olur. Biraz da kişinin kendisiyle de alakalı bir şey tabii. Ama Soma'ya daha fazla yorum yapamam yani. Tabii o ki, kadar tabii, çok tabii, şey tabii. Söylendi ki Soma'yla alakalı. Herkes her şeyi zaten çok net
doğru.
Görüyor.
Tabii.
Ama madencilik çok riskli bir iş. Çok evet. Doğru. Kamyonculuk da çok riskli bir iş. Yani trafik kazaları da aslında göz ardı edilmeyecek bir vahimlikte Türkiye'de, ülkemde. Günde 14 kişi ölüyor.
Tabii.
Günde ortalama 14 kişi ne demek? Bugün Avustralya gibi bir kıtada, kıta Avustralya'sında bir yıl içinde ölü sayısı bir kişi arttı diye, o da 17 idi herhalde, 17'den 18'e çıkmıştı. Bir kişi arttı diye otobanlarda 10 kilometre sürati düşürdüler kanunen.
Evet, aslında bu insana verilen değerle
çok
eşdeğer
önemli.
Mi?
Tabii eşdeğer bir şey. Evet. Yani madende işçilerimiz ölüyor, kadınlarımız sokaklarda bıçaklanıyor.
Tabii.
Kesiliyor. Her gün. Çok her doğru. Allah'ın günü gazetede açıyorsunuz bir kadın kesilmiş.
Çok doğru.
Bir kadın dövülmüş, bir anne öldürülmüş, bir eş bilmem şu olmuş. Ve bunlara yasalar çıkması lazım.
Kesinlikle.
Aynı maden yasaları gibi yasalar çıkması lazım. Ve bu cezalar mutlaka uygulanabilir cezalar olması
yaptırma
lazım.
Yaptırma olması lazım.
Tabii ve bu suçlar hemen neticeye ulaşması lazım. Ticarette de öyle. Ticari suçların da mutlaka bir an evvel neticeye ulaşması lazım. Bunlar... Evet. Bunlar bizim zaman içinde ele alınıp herhalde ve bir an evvelde meclis tarafından düzenlenecek yasalar diye düşünüyorum. Çünkü bu sizin benim söylememle olan şeyler değil.
Doğru.
Biz sadece, onlar da görüyorlar. Hı-hı. Onlar da gazeteyi okuyorlar. Biz sadece bunu yüksek sesle dile getirebiliriz. Ama buna çözüm getiremeyiz. Biz sadece duyarlılık göstermelerini rica ederiz. Bu konular önemli.
Evet.
Aynı maden yasası gibi kadının korunma yasası da çok önemli.
Son derece önemli.
Ve kadına karşı şiddete ciddi cezalar getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvensizim dışarıda. Hani Hrant Dink için kapıda güvenlikçisi vardı, polisler koruyordu onu.
Evet.
Ben sokakta hiç kimsesizim. Siz sokakta hiç kimsesizsiniz.
Evet, doğru mu söylediniz?
Yani bizim örtülü ya da açık olmamız da bir şeyi değiştirmiyor. Tabii çünkü ki. Sapık böyle bir şeye bakmıyor yani. O evet. Ya da katil tabii. Böyle bir konuyu hiç önemsemiyor. Bunun da önemi annelere de doğru anlatılması lazım. Bizim buradaki sıkıntımız kadınlara değer verilmemesinden kaynaklanmıyor. Bize dinen de çok değerliyiz. Tabii. Ayağımızın altında cennet. Erkeklerimiz oturduğu zaman baş tacımızsınız derler. Ama artık biz bunlarla oyalanmayın bizi. Çünkü buradaki sıkıntı erkeğe hak ettiğinden fazla değer veren annelerden kaynaklanıyor. Hı hı. O kadar fazla değer veriyorsunuz ki erkek kadını öldürülebilir derecede değersiz görüyor. Bu ciddi bir sorun.
Bu manevi ve kültürel bir eğitimin de
sosyal bir travma bu. Bu sosyal bir travma yaşıyoruz ülkece. Ben inanamıyorum. Yani bakın Avrupa basınında tabii çok yansımıyor belki de bize bilmiyorum ama hepimiz aşağı yukarı tabii. O küçücük şeylerde dünyaya tabii. Açılan bir pencere yani kesinlikle. Bu neticede. Okuyoruz, görüyoruz Avrupa basınında insanlar için söylenenleri, bizler için söylenenleri bir duysanız.
Tabii ki.
Bizi öldürenler tabii. için söylenenleri bir duysanız inanılır gibi değil yani. Ve ben bu sorulara muhatabım. Çünkü çok sık yurt dışındayım.
Doğru, evet.
Daha bundan 2 hafta evvel Pakistan'daydım ki Pakistan'da da durum aşağı yukarı aynı. Fakat bulunduğum panelde bu sorular geldi.
Bunlara muhatap olmak da tabii çok acı.
Çok üzücü bir şey. Evet. Hani ölen için de çok üzülüyorsunuz ama bunların bu soruların cevabını bulamadığınız için üzülüyorsunuz. Sonra dönüp düşünüyorsunuz yani ben bu ülkede yaşıyorum. Ve benim başka ülkem yok.
Tabii.
Bu ülkeyi düzeltmek durumundayız. Çok düzeltenden rica etmek durumundayız. Doğru. Kimse bunun etkilisi bu konuyla alakalı tedbirler alması gerektiğine inanıyorum. Ve bu yapılmak durumunda.
Evet. Doğru. İnşallah umarım bu konuştuklarımız ilgili yerlere ulaşır.
Umudumuz kırılıyor ama hep umuyoruz yani. Evet.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok güzel ben bir söyleşinin sonuna geldik.
Sağ olun. Teşekkür
ederim. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Efendim bir hayata dair programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine huzurunuzda olmak üzere. İyi günler diliyorum.